أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Bir hadis öğreniyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Hazreti Ali Efendimiz, Allah kendisinden razı olsun, cennette görüşelim inşallah. O bize haber veriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir insan tipi anlatıyor. Bir özel insan modeli öğretiyordu bize. Kenzul Ummal'da 10. cilt 28.943 29.387, 29.388 numaralı hadisler, bir de Darimi'de, Mukaddime'de 29'da mevcuttu bu. Ben bir önceki derste beraber olduğumuz bölümlerini kısa bir Türkçeyle ifade edeyim inşallah, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersiniz? İster misiniz? Ben size fakih olanı, gerçekten fakih, yani daha başka düşünülemeyecek biçimde o görüldü mü, o duyuldu mu, o hatırlandı mı, fakih olduğu bilinecek bir adamı haber vereyim mi? Fakih kelimesini Türkçeleştirerek söyleyelim. Yaptığı iş neye yarıyor? Lehine mi, aleyhine mi? Kâr mı getiriyor, zarar mı veriyor? İyi mi, kötü mü? Yoksa hayrına mı, şerrine mi? O yaptığı iş ya da yapmadığı şeyle ne kazanıyor, ne kaybediyor? Bunun bilincinde olan adamı size haber vereceğim. Hazır mısınız? Böyle bir insan gibi olmaya, onun modelini siz kopya etmeye, örnek almaya hazır mısınız diye aleyhissalatü vesselam söze başlıyor. Cemaatinin, ashabının hazır olması için sanki dikkatlerini çekiyor ve onlar elbette ya Resulallah diyorlardı. Bu adamın 5 özelliği sayılıyordu. 1. Öyle ki bu kişi, bu yaptığı iş kendisine neye yarıyor? Bunun bilincinde olan kişi, kendisi ve başkaları adına Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyeceğini anlatıyordu. Yani geçmişine tüm bir af ümidini taşıyacak, bunu kendisi inandığı gibi başkalarına da öğretecekti. Fakat, gelecek konusunda da bir destek, yine o insanın ümitsiz olmayan diyeceği konulardan biri olacaktı. Yani, Allah bütün günahları affeder, bunu öğretecekti o insan. Ama şirkten başka bütün günahların affı konusunda şöyle bir inanca sahip olacaktı. Allah dünyada henüz hayattayken bir insan günahların hangisine ne kadar büyük olursa olsun, sahip olursa olsun, ne kadar büyük günahı olursa olsun tevbe etme imkanı vermiştir Allah kula. Yani şirke düşmüştür, küfre düşmüştür, şirkin ve küfrün öncüsüdür, ortaya koyucusudur, put yapım evleri sahibidir, insanları puta taptırıyordur, kendisini ilah iddia ediyordur, kendisini Rab iddia ediyordur. Yani aklımıza gelen en büyük günahların ötesinde büyük günahlardan bile eğer kişi gerçekten pişman olur, vazgeçerse, yani hayattayken, dünyadayken, can başındayken, o zaman Allah affedecektir. Hatta Firavun'a bile giden Musa aleyhisselam, gel vazgeç, tevbe et, pişman ol da Allah seni temizlesin, günahlarından arındırsın demiyor muydu? Ama ahirete intikal eden günahlara gelince, yani ölmüş gitmişse adam, günahlarıyla beraber ölüp gitmiş adam için, eğer günahlarının arasında şirk varsa Allah onu affetmeyecek, Kur'an'ın beyanı, ama şirkin dışındaki günahlar için her zaman af ümidimiz olacak, Allah'a yalvarıp yakaracağız. Buna göre ilk iki özelliği tekrar ediyoruz. Gerçek mümin, model insan, yaptığı iş neye mal oluyor kendisine, lehine mi aleyhine mi bunun bilincinde olan kişi, bugün bir diyecek ve geçmişine Allah'ın af getireceğini, Allah'ın affedeceğini bilecek, böyle inanacak. Kendisi böyle inandığı gibi insanlara da böyle söyleyecek. Sakın ha, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diyecek. Yine bundan sonraki hayatı için iyi bir Müslüman olabileceğine ümit var olacak, kesinlikle Allah'ın destek çıkacağı, yardım edeceği konusunda ümitsizliğe düşmeyecek, bunu başkalarına da aynen empoze etmeyi anlatmaya çalışacak. Üçüncü özellik, وَلَمْ يُرَخِّسْ لَهُمْ فِي مَعَاسِ اللّٰهِ Allah'a isyan konusunda kesinlikle ruhsat vermeyecek kimseye, isyana yol açmayacak, Allah'a isyana geçit vermeyecek, hem kendisi adına hem başkalar adına böyle bir prensibin insanı olacak. Bir de dördüncü özellik, وَلَا يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللّٰهِ وَلَا يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ Allah'ın azabından kesinlikle emin olmamayı öğretecek, onlara, diğer insanlara, kendisine ve başkalarına bunu anlatacak. Ne cennet ne cehennem garantisi yoktur diyecek. Allah'ın her şeye rağmen bir planının, bir hesabının var olduğunu bilecek ve insanlara bildirecek. Ve beşinci özellik. وَلَا يَدَعُ الْقُرْآنَ رَابَةً اِلَى مَا سِوَى Bu insan, kendi şahsında, bu yukarıda sayılan dört özelliği daha canlı, daha dirençli yaşayabilmek için Kur'an'a, vahye muhtaçtır. Bunun bilincinde olacak ve Kur'an merkezli yaşayacak. Kur'an'a, Kur'an'dan başka şeylere hevesinden dolayı veda etmeyecek. Yani Kur'an seni seviyorum, evet her ne kadar ama daha çok sevdiğim şeyler var dercesine Kur'an'ı kapatıp da başka şeylere, Kur'an'ın istemediği, Kur'an'ın dışında gelişen, Kur'an'a bağımsız, Kur'an'la ilgisiz olaylara, yaşantılara, programlara, planlara, projelere, heveslere, hedeflere Kur'an'ı bırakıp gitmeyecek. وَلَا يَتْرُكِ الْقُرْآنِ رَابَةً عَنْهُ اِلَى غَيْرِ Kur'an'dan başka şeylere rağbetinden, Kur'an'ı bırakma isteğinden Kur'an'ı terk edivermeyecek. Buna göre Müslüman, o model insan, o gibi olunması gereken, yaptığı iş neye yarıyor, bunun bilincinde olan insan, hayrını ve şerrini, kârını ve zararını bilen insan, Kur'an merkezli yaşayan diyeceğiz. Kur'an merkezli yaşamak, Kur'an'ın huzurunda yaşamak, Kur'an bağlantılı yaşamak, boynumuzda Kur'an'ın ipi, Allah'ın ipi var olarak yaşamak, nereye gidersek o ip kadar, o ipin gönderdiği kadar, o ipin izin verdiği kadar gitmek ve o işi yapıp geriye dönmek, işte Kur'an merkezli yaşamak. Heyhat, ya bizler? Ya bizim de kitabımız var, biz de kitabımızla yaşarız, biz de kitap merkezli yaşarız, biz de kitapsızlığı kabul etmeyiz, biz de her zaman kitap merkezli yaşamak zorundayız diyen bizler. Annesi mi öldü insanın? Koşuyor Kur'an'a. Aman Kur'an, yaman Kur'an, ey yüce Kur'an, sen başkasın Kur'an, sen sığınaksın, sen barınaksın, sen korunaksın Kur'an. Gözüm yaşlı, bağrım taşlı, okurum seni Kur'an dercesine. Belki üç gün, belki biraz daha Kur'an'la baş başa kalıyor insan. Onu okuyor, okutuyor, gündemde tutuyor, tekrar ediyor, para veriyor, baştan sona bir daha tekrar okutmaya çalışıyor. Ama belli bir süre sonra ki herkesin meşgalesi, herkesin farklı dünyasından dolayı belli bir süre diyorum. Herkes aynı süre belki beklemiyor ve sonra diyor ki, görüyorsun ey yüce Kur'an, seni gerçekten çok seviyorum. Senin adına her şey evet, sen benim her şeyimsin, sana hiçbir şeyi değişmiyorum. Ama ey yüce Kur'an, anlıyorsun ki dünya bu. Evladı oyal, çoluk çocuk, ekmek su parası, ne yapalım ki seni bırakmak zorundayım. Kusura bakma lütfen anlayışlı ol, sen zaten bilirim anlayışlısın. Ama inan ki söz veriyorum, senin gönlünü almak için de söyleyebilirim. Eğer babam benden önce ölürse yine yanına geleceğim, yine başka bir kitaba gitmeyeceğim diyor sanki. Öyle değil mi? Diyelim Ramazan yaklaşıyor, bir tedirginlik, bir iç sıkıntısı ama belli bir heyecan ya da şöyle bir hareket. Acaba ne yapsak yine Ramazan geliyor diye. Ne yapsa? Hani Allah'a sözü var ya, Allah'a elbette Müslümanım dedi ya, elbette onun kitabını okuyacak, buna bir şey demeyecek ama ya kitap onu değiştirirse mi, korkusu o mu dersiniz? Yani Kur'an'ı baştan sona bir kere, iki kere okuyunca ya Kur'an'dakiler hayatının programını bozarsa, değiştirirse böyle bir korku mu var dersiniz? Şeytan öyle bir şey mi empoze ediyor? Şöyle laf aramızda dercesine Allah'a yaklaşıyor. Sanki Allah'la bir anlaşma teklif ediyor. Ya Rabbi sözüm söz, kitabını okuyacağım okumaya ama Ama o beni değiştirmesin. Ramazandan önceki ben neysem, Ramazandan sonraki ben de aynı olsam, iş hacmim, iş hevesim, piyasa anlayışım, ekonomik, sosyal, siyasal bakış açım, ben Kur'an'la, yani Kur'an eğer beni değiştirecek de ben Kur'an'la yeniden şekilleneceksem, ya yeni adapte olamazsam, ya konumumu kaybedersem, ya 11 aydır uğraşıyorum, çalışıp didinip çabalıyorum, ya onu bırakacaksam, ya yeniden kaybedersem, dercesine zararı yok iki kere. Üç daha ekleyeyim, beş kere hatim ineyim, bir de hatimle teravih kılayım ama Kur'an beni değiştirmesin dercesine, sanki Allah'la anlaşma yapmışçasına Kur'an okuyanlar görüyoruz. Neden ama? Anlarsa değişirler diye mi korkuyorlar, onun için mi öyle okuyorlar? Bir ikindi sonrası İmam Efendi mukabeleye başladı. Çelik hafız denilenlerdendi galiba, hiç bakmadan okuyordu maşallah, nasıl da ezberlemişti. Nerede kaldığını biliyor, bir sonraki ayette neler söyleneceğini hatırlıyordu. Güzel de sesi sadası da vardı, az biraz da yanıktı. İkindiye kadar aç kalan midelerle belki incelen ruhlar daha bir etkileniyordu belki kendince açlığın, Ramazan ortamının etkisiyle. Sonra bitti sayfa. Camiyi şöyle çepeçevre kuşatan insanlar ellerine aldıkları Kur'an'la takip ediyorlar. Belki kafaları bir yerlerde mi diye yargılama imkanına sahip değilim ama hepsi ciddi ciddi dinler pozisyondalar. Ben zahire bakarak hükmediyorum. Ama öyle sadakallahul azim, Allah doğru söyler, doğrulanması gerekenleri söyler dediği halde galiba bu son sözü olsun anlasınlar istedim ama anlamadılar ve bir bir kaldıkları yerden hayata devam etmeye koşarak gittiler. Varıp İmam Efendi'ye dedim ki, bak bunlar senin cemaatin. Bak bunlar senin müşterilerin. Bak sen bunların önünde imamsın. Yat diyorsun yatıyorlar, kalk diyorsun kalkıyorlar, okuyorsun dinliyorlar. Ama iyi bil ki Ramazan sonunda eğer bu insanlarda bir değişiklik görmeyeceksen, ona göre dikkat et, yarın hesabını zor ödersin. Allah bunların da hesaplarından sana bir pay ayırırsa, o zaman bana demedin demeyesin dedim. Evet, Kur'an'la beraber olmak, Kur'an'ın huzurunda bulunmak, onun önüne oturmak ve onu okumak. Ana prensip bu galiba. Bütün hayat için. Oturacağız Kur'an'ın huzuruna. O bize haber verecek. Tarihten ibret al diyecek. Hay hay can feda diyeceğiz. Ama onlar gibi olma diyecek. Hay hay emredersin diyeceğiz. Ama onları sen hayata hakim kıl. Onu anlat insanlara. O gibi olanları uyar. O gibi olmayanlar hamd etsin Allah'a. Bak bunlar helak oluyor diyecek. Can feda. İyi bildin, dediğin gibi aynen, ben yerine getiriyorum ey yüce Kur'an diyeceğiz ve verdiği görevler konusunda can baş üstüne koşacağız. Helal ve haram diyecek, yerine getireceğiz. Anne baba diyecek, dediğini tutacağız. İnfak et diyecek ya da yasaklar koyacak mal konusunda, haramlar ya da helaller söyleyecek ekonomik, sosyal, siyasal alanda ya da bireysel emirler ortaya koyacak, oruç gibi, namaz gibi, nikah gibi şeyler söyleyecek toplumsal planda. Ailenle, komşularınla ilgili şeyler olacak karşımıza çıkan, eğer bunlar konusunda net, bilinen ifadeler kullanılmışsa, yani eylem modeli, eylem biçimi apaçık, net belliyse, biz hemen onun dediği gibi emredersin ey yüce Kur'an, gidiyorum işte senin dediğin yere diyeceğiz. Ama nasıl yapsam, acaba nasıl olsa, bunu nasıl uygulasam denilen bir biçimde emirse, o zaman da tekrar soracağım Kur'an'a, peki nasıl edeceğim, nasıl olacak bu iş deyince, eminim ki her zaman olduğu gibi o yine beni peygambere gönderecek, şekilde görüldüğü gibi diyecek sanki, ben de peygamberime gideceğim, onun dediklerini dinleyecek ve onun dediklerine göre Allah'ın emrini, yani Kur'an'ın emrini yerine getireceğim. Kur'an merkezli yaşamak. Neredeydiniz? Kendinizi en iyi siz bileceksiniz. Mesela dün saat 1'de neredeydiniz? Peki ya 3'te? Bir haftadır saat 3'lerde nelerle meşgulsünüz? Nereye takılıyorsunuz? Kimin ipi vardı boynunuzda? Kim nereye çekti de oraya gidiyorsunuz? Peki oradayken soru verseler Allah'ın görevli melekleri size, niye geldiniz buraya? Kim gönderdi de geldiniz? Diyebilecek misiniz? Kur'an gönderdi onun için buradayım. Çünkü bizim Kur'an'ımız hakimdir, hikmet sahibi, yani hüküm sahibidir ama aynı zamanda hayata karışandır. Yap dedikleri, yapma dedikleri vardır. Öyleyse sen o hangi işle meşguldün, onu yaparken ya da onu yapmazken yani pozitif ve negatif eylemdeyken, komşularınla öyle veya böyleyken, ticaretle şöyle veya böyleyken, sana soru verseler neden böyle yaptın diye, söyleyebilecek misin Kur'an dedi de yaptım? O zaman Kur'an merkezli yaşıyorsun anlamına gelecektir. Kur'an dedi de yaptım. Başka yolu var mı? Kur'an gönderdi de oradaydım. Kur'an söyledi de buradayım. Ama öyle değil, rahmetlik annem öyle istiyordu. Ama rahmetlik babam pek memnun olurdu. Ama toplumsal bir baskı, ama insanların zorlaması, ama örf böyle gerektiriyor, ama adet böyle istiyor, ama amalar varsa eğer kafamızda ve Allah desin ama ne yapalım, yine amalar varsa işte o zaman yarınki hesaba nasıl hazırlanacağınızı bir kere daha düşünün. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz fakih olan, yani fıkıhlı olan, tefakkuh sahibi, hani Kur'an'da zaman zaman karşınıza çıkar ya, fıkhetmiyorlar mı bu insanlar? Yani efela yefkahun, düşünmeyecekler, fıkhetmeyecekler, yani yaptıkları iş neye yarıyor, bunu bilmeyecekler mi deniliyordu ya, işte onu bilen bir insan anlatırken, belki de ana merkez olarak Kur'an merkezli yaşamasını, Kur'an merkezinde, Kur'an'ın huzurunda, Kur'an'la beraber yaşamasını öğütlüyordu. Sonra da kurallar söyleyecek bize. Sanki bunun daha bir açık, net anlaşılması için. Ela, dikkat edin diyecek. Kur'an anladınız mı? Kur'an'ın önünde yaşayacağınızı anladınız mı? Geçmişinize Allah'ın affından ümidiniz var. Geleceğinize Allah'ın desteğine ümidiniz var mı? Yitirmediniz mi? Ama isyanlara, ama günahlara, ama hatalara geçit vermeden, yol açmadan, Allah'ın her şeye rağmen bir planın, programın olduğunu bilerek, Allah'ın azabından da emin olmamak kaydı şartıyla Kur'an'ın huzurunda mı yaşadınız? Dikkat edin. Sizin önceden öğrenmeniz gereken planlar sanki bunlar. Ela la hayra fi ibadetin leyse fiha tefakku. Bu özellikler olmadan yapılan kullukta hayır yoktur. Bu sayılan özellikleri taşımayan kullukta hayır yoktur. Tefakkuh yoksa, fıkıh yoksa, yani yaptığınız iş neye yarıyor bunu bilmiyorsanız, işte onun hayrı yoktur. Onda hayır bulamazsınız. Böyle bir ibadet, böyle bir kullukta. Neden acaba demiyorsanız, yani niçin yapıldığını, kim dedi diye yapıldığını düşünmüyorsanız, bu bana ne kazandırıyor, peki ne kaybettiriyor, yapsam ya da yapmasam ne elde ederim demiyorsanız, bunu bilmeden yapıyorsanız böyle bir ibadette hayır yoktur. Bir evde, bir sohbet öncesi, bir yemek sonrası veya bir ziyaret, bir ziyafet anında yeni tanıştığım insanlar da var. Hadi namaz dediler, abdest olmayanlar lavaboya. Ben de şöyle sıraya geçmek için değil ama özel bir müşteri bulursam diye lavabonun kenarına geçtim. Yeni tanıdığım birine az biraz takılır gibi, biraz sitem gibi, biraz şaka gibi dedim ki hayrola, çocuk musun sen, su kuşu mu oldun, suyla oynayıp durma, kapat bakayım orayı dedim. Ne yapıyorsun sen diye de ilave ettim. Şöyle bir döndü baktı, ben. Yaptığı iş belli, abdest alacak. Ben de herhalde abdesti bilen biri olduğumu zannediyor ta baştan ve cevap verme ihtiyacı hissetmedi. Döndü, devam etti elini yıkamaya. Bir dakika dedim, Müslüman, iş mi seninki, adam gibi soru sorduk, adam gibi cevap versene. Ne yapıyorsun sen dedim. Biraz canı sıkıldı, az damarına basıldı. Zaten o gerekiyordu bence. Dedi ki görmüyor musun, abdest alıyorum. Aa öyle mi? Ha abdestmiş. İyi bakayım, abdest neymiş dedim. Şöyle az daha yan tarafa, biraz daha dikkat kesilip, şöyle gözetim altında tutulduğunu anlasın diye yana başına biraz daha sokuldum. Ellerini yıkadı, ağzına, burnuna su verdi, yüzünü de yıkayacaktı tabi sıradaydı, kollar ve başını meshettikten, kulaklarını meshettikten sonra sıra geldi ayağına. Ben biraz sesli düşünerek hep bunları ona duyuruyordum ha, demek ki önce sağ kol yıkanacakmış. Hem bakayım galiba dirseğe kadar da yıkadı, iyi, bundan sonra biz de öyle yapalım. Bak, başına da meshetti. Elini ıslattı, suyu götürmedi, tamam, bir de böyle varmış filan diye sesli düşünüyorum. Sıra ayağa gelince, aa dedim, nereden çıktı bu iş ya? Sen abdeste ayak yıkanacağını kimden öğrendin? Bakın, baştan söyleyeyim. Abdeste ayak yıkanır mı, mes mi edilir, yoksa ayaklar kesilir, kenara mı atılır, bunu anlatmıyorum. Abdesti kim dedi diye aldığımızı anlatıyorum. Yanlış anlamayın. Tekrar bir daha başlıyorum sözüme. Peki dedim, yani kimden öğrendin sen bu abdesti? Kim dedi yıkıyorsun? Ben ona tabir caizse zarf atmaya çalışıyorum. Eğer dedim namaz hocasından öğrendiysen, geç canım sen de. Olur mu öyle şey? Belki de yanlış yazmışlardır. Çok da o kadar ciddi baskıları yok bazen onların. Ama dedim, yok falan kitap diyeceksen, matbaa hatası diyebilirim. Ne yapacaksın o zaman? Hadi hadi, galiba babandan öğrendin. Cesaretli ol da söyle, babamdan öğrendim de. Ben de derim ki, babayın her dediğini dinliyorsun sanki. Bunu da yapmayıver bugün. Sonra babam belki de yanılmıştır, yanlış hatırlıyordur. Bırak, ayağını yıkama bu sefer de. Olsun bitsin, senin abdestin de böyle olsun, dedim. Nereye doğru sürüklüyordum onu? Bir kanala koyduk ki, Kur'an dedi dedirteceğiz, peygamber dedi dedirteceğiz, değil mi? O da aynen söyledi. Yok dedi, Kur'an böyle söylüyor. Cebimdeki Kur'an'ımı uzattım onun eline. Bir ayağı lavaboda, biri yerde. Aramızda Kur'an, o bana, ben Kur'an'a, o Kur'an'a, ben ona bakıyorum. Söyle dedim, nerede yazıyor abdeste ayak yıkanacağı? Güzel değil mi? Anladınız herhalde. Peki, ya sen, hangi yaptığını neden yapıyorsun diye sorulunca ne diyeceksin? Sana da uzatıverseler Kur'an'ı, bunu neden böyle yaptın diye. Sen bir baba modeli yaşıyorsun. Sen bir anne modeli yaşıyorsun. Sen bir ev sahibi modeli yaşıyorsun. Kim dedi de öyle yaptın? Allah mı? Hadi bakalım, al Kur'an'ı. Yok mu sende Kur'an? Buluver bakalım. Kim dedi sana? Kur'an'ın neresi söyledi de öyle yapmaya ihtiyaç hissettin? Nasıl? Anladın mı kendini? Ayağının biri hala lavaboda, öteki aşağıda tek ayak üstünde bekliyor musun? Kur'an'dan buluncaya kadar diye değil mi? Keşke önceden bulsaydın da sonra başlasaydın diyesim geliyor. Yani Kur'an'dakileri bilmeden önce başlamayın anlamına değil. Yani babanızdan öğrendiğiniz her şey, hocanızdan duyduğunuz her şey, Müslümanlarda gördüğünüz her şey batıldır, yanlıştır demek istemiyorum. Ama neden onların Kur'an'da yerini, Kur'an'da kaynağını bilmeyelim? Neden bunu Allah böyle söylüyormuş? Ha elhamdülillah, ne kadar güzel, bugüne kadar yaptığım Kur'an'a uygunmuş. Bundan sonra aynısını yapmaya aynı inançla, aynı ruh haliyle, itminanla ben devam edeceğim demeniz gerekmez mi? Öyleyse tefakkuhsuz, yani neden? Kim dedi diye, niçin, ne kazandırıyor, ne kaybettiriyor, lehime mi aleyhime mi, bu bana kimin emri, kimin sözü, ben bununla kimi memnun edeceğim? Delilli olarak Kur'an kaynaklı, sünnet kaynaklı bilmemiz gerekmez mi, ne dersiniz? Ayağınızı isterseniz indirin, isterseniz kalsın orada ama Kur'an'a müracaat edin. Yaptığınız işlerin pek çoğu belki aslında Kur'an'a uygun olabilir. Çünkü yerleşmiş bir örf olarak, kimi zaman Kur'an merkezli düşündüğümüzü ben de görüyorum. Mesela Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, yeni dillenen, konuşmaya yeni başlayan bir çocuğa İsra suresinin son ayeti veya bir başka rivayette Furkan suresinin ikinci ayetini öğretin. Tamam, belki lafız olarak, ayeti öylece Arapça olarak yeni konuşan çocuğa öğreten görmemişizdir daha önceki dönemlerde ama bakın ki Müslüman aileler Allah'ın istediği gibi, peygamberin istediği gibi çocuk eğiteceklerse orada anlatılanları çocuklarına yavaş yavaş bir bir ilk önce öğretirler. Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, bir olduğunu, gücünün, kudretinin çok olduğunu, eşinin benzerinin olmadığını, bizi yaratanın o olduğunu, hayat hakim o olduğunu anneler babalar çocuklarına öğretmezler mi dersiniz? Ama bu hadis, eğer onların bildiği bir hadis oluverseydi, o çerçevede, o ayet çerçevesinde öğreteceklerini daha iyi bilirler ve daha mutmain bir kalple, daha sakin bir yapıyla daha güzel öğretirlerdi inşallah. İkinci bir kural, وَلَا عِلْمٍ لَيْسَ ف۪يهِ تَفَهُّمْ. Ya da rivayetin birinde kelimeler şöyle sıralanmış, وَلَا خَيْرَ ف۪ي فُقْهٍ لَيْسَ ف۪يهِ تَفَهُّمْ. Yani, bir ilim ki onda fehim ve firaset yoksa, fehimsiz ve firasetsiz nereden aldığını, nereye kullanacağını, nerede kullanacağını, nasıl kullanacağını bilmediği bir bilgi varsa, kimden alacağını, neden ondan alıp ya da neden almayacağını fark etmeyeceği ama kendisinde var olan bir bilgi sebebiyle insanlar da hayır beklemesinler. Ya da ikinci şekliyle bir fıkhın, bir fark edebilmenin eğer fehimsiz ve firasetsiz boyutunu düşünürseniz onun da hayrı yoktur. Yani fıkhını nerede kullanacağını bilmiyorsa, ne yapıp ne ettiğinden haberi yoksa işte o kişi de bu bilgisinden hayır beklemesin. Mesela diyelim ki sen yeryüzünde silah yapmada ve silah kullanmada bir numaralı adamsın. Dahası yok, üstüne geliri yok. Silah denildi mi, yapma ve kullanma, tamir ve bakım denildi mi, yeni modeller icat etme, geleceğe yönelik silah sanayiinden tutun da insanların silahlanmasına kadar silahla ilgili ne düşünülürse sen bir numarasın. Ama fehimsiz ve firasetsizsen başına gelecekleri düşünebildin değil mi? Can düşmanına en güzel modeli öğretir, o da senin alnın ortasından işini bitirir. Galiba anlatabildim. Bir cami imamı arkadaşım vardı. Caminin hemen dibinde, yani birinci kapı komşusu olarak o hemen yanı başındaki evde oturan birisi, namaz kılmayan biriydi. Elhamdülillah şimdi iyi de. Şöyle yatsı vakti camideki sohbetin bile uzadığı, cami önü sohbetinin devam ettiği bir sırada o komşu belki biraz da sallanarak kafaya sürük evine gelirken namazsızlığını kınamasınlar diye, kendisine laf etmesinler diye onları da suçlamak bahanesiyle hocaya soru verir. Hocam şu Maun suresini bir anlatır mısın? Hoca da saf, biraz bu konuda fehimsiz, başlar Maun anlatmaya. Feveylül lil musalline gelince, yani vay yazıklar olsun namaz kılanların haline, vay cehenneme gidecek o namaz kılanlar diye anlatırken, bu beyefendi komşu keser hocanın sesini. Gördün ya hoca, gel sen bu adamları namaz kıldıklarına bakma, hadi bakalım size iyi geceler der ve evine girermiş. Biraz bozulan, biraz üzülen imam beni gördü ve dedi ki, ne haber, ne yapayım ben bu işe? A dedim, iş mi seninki? Vela ilmin leyse fihi tefahum. Biraz fehimli firasetli olsana. Değilse olur mu öyle şey? Yani o adam seni mat etmek için soruyor diye cevap vermeyeceksin değil ama o adama da cevabın olsun önce. Yani önce namaz kılmayanların nereye gideceklerini bir anlat. Ya da o halde olanların ne yapacaklarını bir anlat. Ama elbette Maun suresini de kılanlara anlatmak zorundayız. O ayrı iş. Galiba bütün bilgiler öyle. Geliyor adam. Yani diyor ki, baksana ben falan da alacağım vardı. Onu bir ay daha sonra ama %15 fazla vereceğini beyan ediyor. Ne yapsam o parayı, o %15'i ne yapabilsem? Peki öteki o %100 bölümünü ne yapacağını niye sormuyor adam? Ona İslam'ın karışacağına baştan inanmıyordu ondan galiba. Tabii. Ya da bulduğu bir eşyayı ne yapacağını soruyor da alın teri kazandığını ne yapacağını, nereye harcayacağını sormuyorsa. Ya da sabah sanki vahiy alırcasına gözünü, kafasını, kalbini dikip yamadığı, yapıştırıp ayırmadığı, nice satırlar arasından kendini alıkoyamadığı bu insan, Kur'an okunacağında acaba nasıl okuyacağını, hayatını nasıl düzenleyeceğini bile sormadan okumayı öğreniyorsa, biraz tereddüt edeceğimiz, fehimli firasetli olunca nasıl cevap vereceğimizi galiba düşüneceğimiz konular bunlar. Bir insan bildiğiyle amel edecek, bildiğini başkalarına öğretecek ama karşıdaki bu öğreneceği bilgiyi nerede kullanacağını biraz firasetli olarak düşünecek galiba. Değilse başına belayı kendi satın alır diye ismimiz geliyor. Üçüncü bir kural. Yine aynı konuyla ilgili. Hayatı düzenleyen kurallardan üçüncüsü. Vela kıraetin leyse fiha tedabbur. Bir kıraat ki eğer onun üzerinde düşünme yoksa, işte o da hayır getirmeyecektir insana. Demek ki okuyacağız, Kur'an okuyacağız, sünnet okuyacağız, mesaj alacağız ama bu bizim için bir tedabbür ürünü, yani bir düşünme ürünü olacak, üzerinde kafa yoracak ve bize yük yüklediğini, görev verdiğini bileceğiz. Çünkü okunan her şey, okuyana yük yükler ve görev verir. Hadi isterseniz beraber bir yolculuğa çıkalım. Bir okuma örneği sunalım size. Bir otobüse bindirsem sizi. Kaptan ben. Otobüs enteresan. Kameralar, fotokopi makinalarına kadar. Ya da hatta matbaa, küçük matbaa makinesi bile olsun isterseniz. Yazılar, çiziler, film makineleri, fotoğraf makineleri, her şey var otobüste. Biz de 15, 20, 30, 40 kişiyiz. Gel istersen sen de gel. Yani otobüse ille de birini almak, birini bırakmak derdinde değiliz. Bir şeyler öğrenmeye gidiyoruz ya, gel istersen sen de. Yolda devam ederken, şöyle güzel gidiyorduk aslında. Hani sağa bakıyoruz bazen, solu değerlendiriyoruz. Hiç görmediğimiz şeyler dikkatimizi çekiyor. Allah Allah, mesela toprağı bu kadar canlı hiç görmemiştik. Yani toprak, üzerindeki bitkileri canlı demiyorum. Meğer toprakta da bir can varmış. Hele o yalçın kayalıklar, yanından geçerken daha bir dikkatli gördüğümüz, bugüne kadar hiç fark etmediğimiz Allah'ın nice ayetleriymiş meğer onlar. Sonra bir su kenarı, bir orman kenarı filan derken, yolda, şöyle ufukta, şöyle kıpkırmızı, değişik farklı bir şey dikkatimiz çekti. Yolun tam da ortasında gibi. Yaklaştıkça anladık, kocaman bir levha, şöyle tak gibi yolun üzerine asmışlar ve altından geçenler mutlaka onu okuyup geçecekler. Değilse geçemeyecek şeklinde ciddi, özel, özenle hazırlanmış bir levha. Dikkat, geçmek yasaktır, geçenler ateşe atılacaktır yazıyor. Okudunuz değil mi? Bana düşen ne? Hemen frene basmak tabii. Geçmedik daha, geçmemiz gerekmez de şöyle sağda bir park edecek yer bulduk. Hadi hepimiz birden heyecanla indik aşağıya. Eğlenceli bir iş bulduk kendimize galiba. Yerden yüksekliğini, iki direk arası genişliğini, demirin hatta dayanıklılığını, statik hesaplarını, dinamik hesaplarını yaptık. Harflerin karakterini, boyanın cinsini, kimyasal ayrışımını, hepsini inceliyoruz. Kaç gün mü kaldık orada? Ne fark eder? Yani Kur'an kursunda hafızlık için 2 sene yetmez, 4 sene diyenler unuttunuz mu? Yani biz de o yazıyı hafızlamamız gerekiyor. Tüm hafızamızda canlı tutmamız gerekiyor. Çünkü çok ciddi, önemli, özenli bir levha değil mi? Öğrenelim ve ona göre hareket edelim. Sonra kenara geçtik. Baştan sona, sondan başa okuma yarışları. Harfleri tersinden, kelimeleri tersinden okuma yarışları. Yüksek sesle ve yavaş yavaş. Ya da hani acema şıran, dinleyici kaçıran filan mı derler? Farklı modellerde ayrı ayrı makamlarda besteleyip okuma yarışları. Dahası güzel yazma yarışları düzenledik. Celi olsun, divani olsun, rika olsun ya da nesih olsun, sülüs olsun. Yazı modelleriyle yeni yeni farklı farklı yazma yarışları düzenledik. Hepsi bitti mi? Birer dosya haline getirdik. Hatta fotokopiyle küçülttük. Bir küçük nüshasını belirledik. Bir de büyük cami boyu olsun dedik belki de. Rahle boyu falan olsun istedik. Herkes anladı, herkes öğrendi. Herkes kafasına nakşetti. O yazıyı anladık ve öğrendik. Tamam mı? Hadi yürüyün o zaman. Hepimiz otobüse. Ben yine çalıştırmışım. Yine gaza basmışım. 50 metre gitmeden namlular bize doğru çevrildi birden. Yol kesik. Sert bir ifadeyle bana haykıran birisi. Görmediniz mi yoldakini? Okumadınız mı diyordu. Ben gayet rahat, kendimden emin. Elbette beyefendi, ne demek okumadınız? Peki ne yazıyordu? Ne mi yazıyordu? En küçüğümüz size 1,5 saat anlatabilir. İsterseniz briefing verebiliriz. Ya da bunun hakkında sempozyumlar, paneller düzenleyebiliriz, konferanslar verebiliriz diye ben başlasam anlatmaya. Ne dersiniz, salarlar mı bizi? Bunlar iyi okumuşlar. Bunlar öğrenmişler bu işi. Doğru be, bunlar bu işi baştan sona çözmüşler. Hadi bakalım geçin gidin derler mi? Eğer size göre de demezlerse, bana göre hiç demezler. Ne yapmak gerekir? Gereğince amel etmek gerekir değil mi? Ya Kur'an konusunda ne dersiniz? Bir mektup gönderdim size, aldınız, okudunuz, sevindiniz. Aman Allah'ım, dostumuz, arkadaşımız bize geliyormuş dediniz. Mektupta ne yazıyor? Perşembe gün saat 2'de otogarda bekleyin yazıyor değil mi? Geldim ben bekliyorum, siz okumaya devam ediyorsunuz. Siz evleri süslediniz. Siz levhalar oluşturdunuz. Siz yazı modelleri geliştirdiniz. Siz okuma yarışları düzenleyip ödüller dağıtmaya başladınız. Ben Perşembe 2, perşembeler ve ikiler beklemeye devam ediyorsam, ya Allah da bize gönderdiği bu kitabıyla, üzerinde düşünün amel edin dediği bu kitabıyla sizi cennette bekliyorum diyorsa, beklerse beklesin diyorsak yakışmaz değil mi bize? Başka bir yazı görün isterseniz, dikkat tehlikeli oynama diyorsa. Peki o elektrik sizi çarpar anlamına gelir mi? Sizin o konuda biraz bilginiz varsa oynamazsınız değil mi? Hani bir fıkra anlatılır, amca amca diyormuş bir küçük. Yaramaz çocuk mu, yarar çocuk mu? Çocuklara yaramaz diyenleri pek sevmiyorum. Onların bazı fiilleri yaramaz olabilir ama çocuklar yarasın inşallah. Amca amca zile basar mısın diyormuş kapıyı göstererek. Adam zar zor biraz gayretle basmış zile. Başka isteğin var mı yavrum demiş. Hayır amca, yeni boyandı da üzerimi batırmak istememiştim demiş. Öyle mi olur yani? Hani öyle fıkralar, başka başka fıkralar duyarsınız. Adamın birinin böyle bir hastalığı varmış da bir büyük elektrik direğinin ta ucuna, yükseğine küçücük yazıyla yazmışlar. Dikkat, yeni boyandı, çıkmayın diye. Ama adam okuyacak ya yazıyı, taktı ya kafaya, bin bir meşakkat çıkmış bakmış okumuş. Meğer yeni boyandı, çıkmayın yazıyormuş. Olmadı değil mi? Sevmedik Kur'an'la beraberliğimizi. Yani ne dediğini anlamadan, üzerinde düşünmeden okuyacaktık ha. Böyle bir okumayı galiba Kur'an istemiyordu. Bu hadis bize böyle beyan ediyordu değil mi? İşte buna göre üzerinde düşünmek zorundayız diyoruz. Üzerinde düşünülmeden okunanların hayrı olmayacağına inanıyoruz. Yolum bir kasabaya düştü. Bir akrabam var, yakınım. Öğretmenlik yapıyor. Ziyaretine gidince gitmek zorundayız, akraba ziyareti. Daha önceden beni camide ya da evinde görenlere de haber etmiş. Bir iki de belki yeni merak eden olmuş. Oturduk şöyle. Hoş sohbet konuşuyoruz. Derken gelenlerin amacı belli. Bir şeyler dinleyecekler. Tabii bu benim için şeref aslında. Beni görenler benden Kur'an dinlemeye, hadis dinlemeye geliyorlar. Akıllarına bu geliyorsa çok güzel. Ama ben falan spor kulübü NAS başkanı olsaydım bu sefer maçların sonunu soracaklardı belki bana. Ya da bilmem hangi indeks dünyasının reisi olsaydım onları soracaklardı. Yok, bana ayet hadis soruyorlarsa bu güzel ama niye sen öyle değil diye ben de sana sorayım. Derken biri dayanamadı. Dedi ki, tamam bu güzel, hoş sohbet ediyoruz ama bir şeyler anlatsan. Yani Kur'an, sünnetten, ayet, hadisten bir şeyler. Öyle mi dedim? Ama ben sizin dilinizi bilmiyorum ki hangi dilde anlatacağımı tespit etmek için. Hadi bakalım sen bir ayet, sen bir hadis, sen bir ayet, sen bir hadis söyler misin diye hepsine sıradan sayıverdim. Sen bir ayet, sen bir hadis. Birdenbire sarsıldılar. Aniden olunca akıllarına gelmezmiş. Öyle söyleyenler çok bana. Yani bu işin bir ön sözü, bir mukaddemesi, bir takdimi, bir takriz olmaz ki. Nihayet Müslümandan ayet istiyorum. Ayaküstü olunca ne olur ki? Yoksa amuda mı kalkacaktık? Yani bunun için dediğimde oluyor. Elbette bir ayet, bir hadis söylüyorum. Ne fark eder ki? Söyle diyorum. Onlar da öyle şaşırdılar. O şaşkınlıklarından istifade, ben ev sahibine dönüp dedim ki, hadi onlardan önce sen bir hadis söyle bakalım dedim. O, birdenbire neye uğradığını şaşıran, ama dedi, bir dakika dedi, Peygamberimiz dedi, Muhammed dedi, Mustafa dedi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri dedi, buyuruyorlar ki dedi, yani kendini hazırlamaya çalıştı önce ve o arada aklına geldi. Dedi ki, Peygamberimiz şöyle buyuruyor, قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Ne dedin, ne dedin dedim. Yani bir şey dedin ama ne dedin anlasak. Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol dedi. Yanı başımdakinin elinde tesbih vardı, uzandım, aldım elime ve başladım demeye. Allah'a inandım, Allah'a inandım, Allah'a inandım, tesbih çekiyorum. Ha dedim, aklıma geldi, kaç kere diyecektim? Bir. Ve ne zaman diyecektim? İki. Bir de nerede diyecektim? Üç dedim. Yemekten önce mi? Yemekle beraber, yemekten sonra mı? Böreğin üstüne kaç defa, çorbanın altına kaç defa söyleyecektim? Çayla beraber de mümkün mü? Ben bunu ne kadar, nasıl söyleyeceğim? Hem dedim, hadi bu kolay ayarlanır. Şu senin sümmestakim dediğin, dost doğru ol dediğin iş benim başıma iş açmasın dedim. Çünkü şöyle bir fıkra biliyorum diye başladım anlatmaya. Ama iyi dediler. Ben dedirttim tabii. Yani Kur'an anlatacaktık, başladık fıkra anlatmaya değil mi? Ama ne yapalım, karşındakinin dili ona müsaitse ancak o kadar anlatıyorum bazen. Değilse din fıkrayla anlatılmaz, din şiirle anlatılmaz, din karikatürle anlatılmaz. Din belâ-ı mübin olmalı, apaçık ayan beyan bir tebliğ. Yani anlamak isteyen apaçık anlaşılır tarzda. Apaçık anlamak isteyene apaçık anlaşılır bir anlatım olmalı elbette ama ben orada şöyle bir fıkra anlattım. Tabi onun anlattığı hadisi bana anlatması için sanki bir uyarıydı. Dedim ki, bir yılanla bir tilki arkadaş olmuşlar. O dağ senin, bu orman benim, yürümüşler. Vadiler geçmişler, ovalar atlamışlar. Derken önlerine bir nehir çıkmış. Yılan kenara büzüşmüş, kıvrım kıvrım olmuş, başını neredeyse gömmüş ortasına, aman Allah'ım sanki nehirle yarışırcasına gözünden yaş dökmeye başlamış. Tilkinin hiç haberi bile yok önce. Öyle ya ağlayacak bir şey yok ki, ne bilsin tilki niye ağladığını. Birdenbire görüvermiş, aman dostum demiş, ne haber, ne yapıyorsun sen öyle, ne var ağlayacak, yoksa bir kusur, bir kabahatımız mı oldu? Hayır demiş, ama görmüyor musun? Yani neyi görecektim, söylesene Allah aşkına. Önümüzdeki nehir görmüyor musun demiş, kocaman su. Görüyorum ama ne var bunda ağlayacak? Demiş ki, ben su yılanı değilim ki, ben şimdi karşıya geçemeyeceğim. Sen yoluna devam edeceksin, ben seni durdurmak da istemem. Evet. Ne var şimdi anlamadım gerçekten, söyler misin? Ayrılık zamanı geldi. Dost dosttan ayrılınca ağlamaz mı? Her ayrılık bir figan, bir ağlama, bir ses getirir elbette. Deneyin isterseniz. Neden ayrılmışsa mutlaka bir ses çıkar sanki. Siz de Kur'an'dan ayrılınca feryat etseniz ya bu anlamda. Evet, tilki öyle, yılan böyle düşününce elbette karşısındaki tilki olayı da biliyor, kendi endişesi korkusu da yok, hemen çözümü üretivermiş, aklına gelivermiş birden. Demiş ki, abe dostum yaptığın şeye bak, üzüldüğün şeye bak be, insan baştan bir sorar, yani hayvan mı diyecekti, yılansa madem baştan bir sorup bakalım, yani üzüldüğünü bana bir söylesene, ben ne güne duruyorum, sarıl boynuma, vücuduma, karşıya birlikte geçeriz, ondan sonra yine devam ederiz yolumuza demiş. Çok güzel, fevkalade, gözleri ışıl ışıl olmuş yılanın, tamam demiş. Öyle de yapmışlar. Suyun ortasına gelince ama yılanlığı tutmuş, başlamış sıkmaya. Birdenbire neye uğradığını şaşıran tilki, hayrola demiş, ne haber, ne yapıyorsun sen böyle? Hiç demiş, ne yaptığımı sorma, yılanlık yapıyorum. Ama dostluk, bırak bu masalları, seninle beraber olduğum günden bu yana ben miskin kedi gibi olmuşum be, öz benliğime dönmek istiyorum, ben yılanım ve yapmam gerekeni yapıyorum demiş. Yani öldürecek. Tilki bu, kurnazlıktan payı var ya, hemen bir sayfa açmış ve demiş ki, ama iş mi senin ki, sen şimdi bununla intihar ettiğinin farkında mısın, beni öldüreceksin ama sen de öleceksin. Yılan rahat, olsun demiş, ne fark eder. Ölürüm ama hiç olmazsa şahsiyetimle ölürüm. Ölürüm ama yılan gibi ölürüm. Karakterime dönmüş olarak ölürüm. Ben olarak ölürüm demiş. Tutmamış o sahtekarlık. O plan tutmamış. Bu sefer yeni bir plan, tilkiden yılana. Ama demiş, dostum kabul, çok güzel, şahsiyetli oldun. Ben senin şahsiyetine hayranım zaten. Çok güzel bir karar vermişsin ama dostluğumuzun gereği değil miydi? İnsan sormaz mıydı ölümden önce bir isteğin var mı diye? Sorsana bana demiş, ne istiyorsun ölmeden önce bir isteğin var mı diye? Ha demiş, doğru, bak bunu akıl edemedim. Söyle ne istiyorsun? Demiş ki, ölmeden önce bir tek isteğim var. Herhalde anlarsın, ben zaten seninle beraber olmam da asıl temel öge senin gözlerindi. Şu gözlerin var ya, cam gibi gözlerin, can gibi gözlerin, can veren gözlerin, ben onların hayranıydım ve onlar için seninle beraberdim. Şimdi de ölürken onlara baka baka ölmeyi istiyorum. Mümkün değil mi seyrederek ölsem? Aa der, hay hay can feda, bu istek çok kolay, hemen uygulayalım. Şöyle kafasını çevirir, tilkinin kafasının önüne, ağzına doğru yaklaştırır. Ama der tilki, göremiyorum, biraz kendini, kafayı geri alarak. Gözlerin buğulandı, çok sıktığın için şöyle biraz yaklaş, az daha. biraz daha yaklaş, az daha yaklaşır derken bir hamle kafayı kapar. Biraz sıkıştırınca yılan mecburen gevşer ve karşıya rahatça tilki birlikte çıkarlar. Kaldırır yukarıya, kafadan tutmuş olarak kesinlikle bırakmaz kafayı ve alabildiğince güçlü vurur yere. Eğri büğrü olur yılan ve bağırır tilki. Doğrudur. Bir daha, bir daha, bir daha vurur ve cansız yere serilen yılan upuzun dosdoğru uzanır. Ve der ki tilki, ha işte ben dostun böyle, dost doğrusunu severim der. Dedikten sonra döndüm arkadaşlara, ne dersiniz dedim, bu adam bir hadis söyledi. Allah'a inandım diyeceğim, sonra dost doğru olacağım. Yani biri kafamdan böyle yere çarpıp beni dost doğru mu edecek dedim. Ya da alçılayacaklar da dost doğru mu kılacaklar beni? Yani üzerinde düşününce aklıma gelen şeyler diye böyle bir yol açtım. Ne dersiniz? Mesela siz Fil suresini okusaydınız, üzerinde düşünseydiniz neler anlardınız acaba? Yani önce dinleyince ya da üzerinde düşünmeden okuyunca ekrana gelen bir fil olayı olacak değil mi? Sanki ekrana birlikte getirelim, beraber önce seyredelim. Hani şöyle ufku kaplayan, yani evet ufku kaplayan sanki bir ordu, yavaş yavaş geliyorken filleri de seziyoruz. Derken o filler sebebiyle mağrur, gururlu, kibirli insanlar, ne yaptığını bilmez şımarık bir ordu yaklaşıyor, Kabe'ye doğru geliyorlar, sonra Abdülmuttalib'in koyunları veya develeri, onlar haber ediliyor, Ebrehe ile buluşan Abdülmuttalib, sonra dağa çıkmak zorunda olan Kureyş ve saldırmaya hazırlanan Ebrehe ordusu, sonra göğü kaplayan, ufku kaplayan, alabildiğine kalabalık bir ordu, yani bunlar da kuş ordusuymuş, yaklaşınca anlıyoruz. Ayaklarında taşıdıkları iki, bir de ağızlarındaki taşla orduyu bombardıman ediyorlar. Evet, sonra yerle bir olan bir ordu. Ne olacak? Üzerinde düşünmesek, ha meğer tarihte neler olmuş be, vay anasına. Demek böyle olurmuş bazen deyip, nerede kalmıştık? Hadi çayları tazele ya da pasta börekleri getir anlamına kaldığımız yerden devam mı diyeceğiz? Olmaz öyle şey. Üzerinde düşünelim biraz. Hadi beraber düşünelim isterseniz. Ben önce diyeyim ki, şimdilik söz bende diye, sen de diyebilirsin. Bu sure bana üzerinde düşününce dedi ki, bak ey bu surenin muhatabı, gördün ya, Allah'ın gücü karşısında güç yarışına çıkmak aptallık. Boşuna uğraşır insanlar. Ebrehe değil, fil değil, ne olursa olsun Allah'ın gücüyle güç yarışına çıkılmaz, aklınızı başınıza alın demiyor mu? Ne anlayacağım buna göre? Eğer öyle olanlar varsa helake gidiyorlar bileceğim. Eğer ben öyleysem aman ya Rabbi pişmanım, vazgeçtim diyeceğim. Senin de aklına bir şey geldi galiba, söyler gibisin. Ben senin yerine duyurayım insanlara. Bu dinin sahibi Allah'tır. Yani sen de galiba Abdülmuttalip açısından önce ama yine Ebrehe ile birlik düşünmüşsün. Bu dinin sahibi Allah'tır. Sen sahip olmasan da Allah bu dini koruyacaktır. Hatta sen yıkmaya çalışsan da Allah dininin sahibidir. Ama gel sen sahip olmaya çalış ki şeref senin olsun demeye çalıştın herhalde değil mi? Tamam. Ben de onu anladım. Sen söyleyince daha iyi anladım diyeyim. Peki bir başkası şöyle dese yerinde değil mi? Yani sen işini Allah'a havale et, Allah nasıl isterse öyle yapar. Sana tabi ve teslim değildir ama elbette güzel yapar. Bunu da anlayabilir miyiz bu sureden? Ben şahsen anlaşılabileceğini zannediyorum. Şöyle bakın. Fillerle donanmış korkunç boyutta müthiş güçlü bir ordu var. 60 bin kişi kadar ki o gün düşünülebilecek en güçlü ordulardan biri oluşturulmuş. Bu ordunun helaki için Allah bize sorsaydı, ne dersiniz, nasıl helak olabilir diye, bütün kafalar birleşse düşünse Allah'ın projesini bilemezdik değil mi? Yeryüzünün en güçlü varlığı, en güçlü hayvan, en büyük hayvan, filleri Allah, ürkek, korkak, zayıf, nahif kuşlarla helak ediveriyor. İşimizi Allah'a havale edelim, ona bırakalım. Biraz Bektaşi fıkrası gibi anlatılır ama yani öyle denir diye dedim. Değilse bir grubu tezif adına falan değil lafım. Yani adamın biri birine diyormuş ki, arkadaş sen işini Allah'a havale et, acele etmez ama temiz yapar diyormuş. Bu tabir belki yerinde olmayacak, ondan dolayı öyle güzel uyararak söyledim. Yani işimizi Allah'a havale etse o güzelini söyler, bizim hayrımıza olanı söyler. Öyle desek, Fil suresi bunu anlatsa bize. Ama bir başkası da şunu söyleyebilir. Fil suresi bana dedi ki, kulu kölesi olunacak tek varlık Allah'mış, ben bu sureyle bunu anladım. Çünkü ben Ebrehe'nin kulu kölesi olarak orduda olsaydım mahvolmuştum. Ben daha önce Abdülmuttalib'in kulu kölesi olsaydım anladım ki aciz ve zayıfmış. Onu da anladım. Ben onun veya bunun ordusu, gücü, kudreti, devleti, milleti olanın değil, ben Allah'ın kulu kölesi olmak zorundayım, ben bunu anlamalıyım dedim. Siz de daha farklı anlayabilirsiniz. Yani okunacaksa üzerinde düşünmek zorundayız. Devam ediyor Aleyhissalatu vesselam. Diyor ki ela li kulli şeyin zurveten ve zurvetil cenne el firdevsu. Ela inne li kulli şeyin zurveten ve zurvetil cenne el firdevsu. Her şeyin bir zirvesi vardır. Her şeyin doruk noktada bir bölümü, bir özel tarafı vardır. Cennetin zirvesi de firdevstir. Bunu söyleyen peygamberin bir başka hadis-i şeriflerinde, bir şerefli sözlerinde de şöyle diyordu bize. Allah'tan bir şey isteyeceğinizde firdevs isteyin. Allah'tan cennet istenir mi? Cennet bana ne? Denir mi? Denmez elbette. İstemek zorundayız. Çünkü Allah kitabında, peygamber sünnetinde bizim cennet hedefli, cennet merkezi yaşamamızı istiyor, cennete doğru yaşamamızı istiyor. Vesariye o ila mağfiratin min rabbiküm ve cennetin diyor. Öyleyse cennet isteyeceğiz ama cennetin de en son gireni olmayı istemeyeceğiz de ilk girenler, yücesine girenler, en üstüne nail olanlardan olmayı isteyeceğiz. Tabi Allah'tan istenince onun şanına layık bir şey istenir elbette. En güzelini isteyeceğiz. Ama samimi olarak istememiz için de gerekeni yapacağız tabi. Cennet istemek. Peki siz neler istiyorsunuz? Elinizi açınca Allah'tan neler istiyor? Ya da elinizi açınca kimden neler istiyorsunuz? Bana o daha garip geliyor. Elimizi açıyor, ağzımızı açıyoruz, gözümüzü açıyoruz, kimden neler istiyoruz? Yani belki 60 yaşında bir ihtiyar, 15 yaşında bir müşteriden neler istiyor? Ya da anneler babalar çocuklarından, çocuklar anne babalarından, komşular komşularından, arkadaşlar arkadaşlarından, insanlar insanlardan, erkek ve kadınlar birbirlerinden neler istiyorlar? Oysa o isteklerimizden öte Allah'tan cennet istemeliymişiz. Cennet, onun da zirvesi Firdevs cenneti. Ve sonuna geldim hadis-i şerifin. Son bölümü, Ela ve inne hali Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ona garanti bir şahs. Onu garanti eden bir şahsiyet biliyoruz bu hadisle. O gerçekten peygamberimize ait ama garanti olarak. Yani o zirve, o Firdevs, o Firdevs'in zirvesi makam-ı Mahmud Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait. Biz de onunla beraber olmayı isteyelim. Ne dersiniz? Dünyada hiç onunla beraber olmayan ahirette onunla beraber olur mu ki? Yani sizce Allah sizi size bıraksa evet der misiniz bu mantığa? Dünyada hiç canına gitmeyeceksiniz, hiç dediğini dinlemeyeceksiniz, hiç onunla irtibat kurmayacaksınız, hiç ona sormayacaksınız, hiç onu görmeyeceksiniz, hiç onunla görüşmeyeceksiniz, hiç onu bilmeyeceksiniz ve ahirette onunla beraber olacaksınız. Sizce olur mu? Böyle bir ihtimal var mı? Efendim Allah her şeye kadir diye şeytan sizi aldatmasın. Çünkü Kur'an şeytan ve dostları sizi Allah'la aldatmasınlar diyor. Yani sen Müslümanlık adına hiçbir şey yapmasan da, peygambere benzemesen de, peygamberin gittiği yere dünyada gitmesen de ahirette gidersin diye aldatmasınlar. Peygambere benzemeye çalışalım. Onu dinlemeye, onu öğrenmeye çalışalım. Onunla dünyada beraber olmaya çalışalım. Ahirette de onunla beraber oluruz inşallah. Hadisin sonuna geldim. Baştan bir kere daha özet Türkçeleştirelim ve bitirelim inşallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz bize haber veriyor. Bir insan tipinden söz ediyor. Yaptığı iş kendisine neye yarıyor? Kârına mı, zararına mı? İyilik ve kötülük mü kazandırıyor? Hayra mı uğruyor, böylece şerre mi? Lehine mi, aleyhine mi? Ne kazanıyor, ne kaybediyor? Bunun bilincinde olan, yani orijinal kelimesiyle, fakih, küllel fakih olan insan, hakkal fakih olan insan, tarif edeceğim, dinleyin, hazır olun diyor sanki Peygamberimiz. O gibi olmaya onun gibi olmaya hazır olun. Sahabe bela diyorlar. Evet hazırız ya Resulallah. Sen anlat, sen söyle, biz dinleyeceğiz. 5 özellik sayıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra 5 kural koyacak. Hepsini yeniden özetliyorum. Bu insan, bu gerçekten yaptığı iş neye yarıyor? Bunun bilincinde olan insan, geçmişini Allah'ın affı konusunda ümitlidir. Bunu başkalarına da söyler. Ümitsizliğe yer yok. Geleceği konusunda Allah'ın destek çıkacağı, yardım edeceği konusunda da ümitlidir. Ümitsizliğe yer yok. Hem kendi hem başkalar adına bunu anlatır, bunu ortaya koyar. Ama bu ümitlenmeleri, onların kendisi ve başkalarının isyana ümit etmeleri anlamına gelmeyecektir. Allah'a isyana geçit vermeyecek bu insan, ruhsat tanımayacaktır. İsyan yasak, bunu bilecek, bunu öğretecektir. 4. bir özellik, Allah'ın azabından emin olmayacağını bilecek, bunu onlara anlatacak, Allah'ın her şeye rağmen bir hesabının olduğu bilincinde olacak, bunu kendisi bilecek ve başkalarına bildirecektir. Yani ne cennet garantisi, ne cehennem garantisinin olmadığını bilecek kişi, imtihan salonunda olduğu bilinciyle gayret edecektir. Bütün bunları sağlayacak 5. özellik ise sanki, Kur'an'a, Kur'an dışı endişelerle veda etmeyecek, Kur'an dışı endişelerle Kur'an'ı terk etmeyecek, başkalarına yönelmek manasına Kur'an'ı kendi başına başıboş bırakmayacak. Yine gelirim, evvel Allah demeyecek ama Kur'an merkezli yaşayacak. Şu anda neredeyse, oraya Kur'an göndermiştir, onun için gidecek. Kur'an'ın gönderdiği yere giderken, iyi bildin ey yüce Kur'an, senin dediğin için gidiyorum. O işi, o görevi yapıp geldikten sonra yine huzurundayım, yine emrini beklerim, emredersin ey yüce Kur'an diyecek. Bu özellikleri taşıyan insanların unutmamaları gereken kurallara gelince, dikkat edin, bu özellikler olmadan yapılan kullukta hayır yoktur. Kişinin bu özellikleri taşımadan yaptığı kulluk, ona hayır sağlamayacağı gibi başkalarına da hayır sağlamayacaktır. Yani neden, kim dedi diye, ne anlamı var, niye yapacakmışım, bana ne kazandırıyor, ne kaybettiriyor demeden, bunları bilmeden yapılan ibadette hayır yoktur. Yine ilim sahibi olabilirsiniz, bunları bilebilirsiniz, Kur'an okuyabilirsiniz ama fehimsiz ve firasetsizseniz, nereden nereye kullanacağınızı, nereden alıp nerede harcayacağınızı bilmiyorsanız bu bilgileri, yani fıkhınızı nerede kullanacağınızı bilmiyorsanız, onun da hayrı yoktur, ilminizin, bilginizin. Bir de okuyorsunuzdur ama üzerinde düşünmüyorsanız, onun da hayrını bulamayacaksınız. Çünkü okunan yük yükleyecek, görev verecektir. Bunu kendiniz prensip edinecek, üzerinde kafa yoracaksınız, dikkat edecek, üzerinde ciddi duracaksınız. Acaba bana ne denildi, bana ne görev yüklendi diyeceksiniz. Ve sonuna geliyoruz. Dikkat edin, her şeyin bir zirvesi var. Cennetin zirvesi de Firdevs'tir. Bizim de işimiz ona olacak. Ve son cümle, dikkat edin, o Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içindir. Biz de onunla beraber olmaya niyet edeceğiz. Onunla birlikte olmayı temel prensip kabul edecek. Bütün hayatımızı bu prensibe göre ayarlayacağız inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.